أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyurur. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bize iyi bir Müslüman olmanın gereği olarak şunları söyler. Hazreti Peygamber Efendimiz bizim şöyle yapmamızı, böyle yapmamamızı ister. Bunlar, din adına konuşmaya tek yetkili insanın sözleridir, hadisleridir, şerefli sözleridir, hadisi şerifleridir. Onlardan bir demet. Bu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözü dediğimiz, sözüdür diye naklettiğimiz bu şerefli sözler, ya Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai gibi ilk toplayanlarına izafe edilerek anılan hadis kitaplarında veya daha sonra o kitaplardakilerin yeniden farklı konulara göre derlenmiş olan Riyazu Salihin, Taç ya da Rudani gibi ikinci kademe hadis kitaplarında yer alan sözlerdir bunlar. Bugün okuyacağım hadisler Riyazu Salihin'de. Türkçe'ye tek cilt olarak tercüme edilmiş olan bu kitabın 3 cilt halinde tercümesini, 6 cilt olarak biraz şerh edilmiş, az açıklamalı tercümesini, bir de 8 cilt halinde biraz daha geniş şerhli açıklamalı tercümesini bulabilirsiniz. 3 ciltlik tercümeler içinde şu veya bu mütercimin eserinden yararlanırken onların Türkçe'ye hakimiyetleri, Arapça'ya hakimiyetleri, hadislere hakimiyetlerinin etkisini elbette göz ardı etmeyeceksiniz. Ama mevcut bu işte. Hatta Türkiye'de pek bulamayacağınız 4 ciltlik farklı bir tercüme, belki bunlardan biraz daha yerinde ama işte elde mevcut olanlar bunlar. Riyaz-ı Salihinden bir hadis. Enne raculen kâle linnebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir adam aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e gelerek dedi ki, evsini, bana tavsiyede bulun ya Resulallah. Bana vasiyet et, bir şeyler söyle, nasihat et. Senin tavsiyene muhtacım. Kale, aleyhissalatü vesselam Efendimiz cevaben dedi ki, la tağdab, kızma, gazaplanma, öfkelenme. Feraddede miraran, bu sözü o kadar çok söyledi ve dedi ki, kal, la tağdab. Hep aynısını tekrar etti. Dedi ki, la tağdab, dedi ki, la tağdab. Yaygın şekliyle, bilinen haliyle hadis böyle. Ama İmam Malik'in Muvatta'ına müracaat edin. Orada bir ilave göreceksiniz. Yani o mu uydurmuş anlamına bir ilave? Hayır. Onun haberi olmuş da belki diğerlerinin haberi olmamış. Veya onun haberi olan bu kısım diğerlerine giderken arada güvenilmez kişiler girmiş araya. Onlardan dolayı o hadis alimleri bunu o bölümü sevmemişler, güvenememişler, belli olmaz demişler. Bilir misiniz? Hadis alimlerinin böyle titizliği var. Mesela bir hadis bugün sahihtir diye bilinen, senediyle metniyle kabul edilen bir hadis olarak önümüzde, elimizdedir ama bu hadisi haberdar olduğuna inandığımız, çünkü üzerinde laf ettiğini duyduğumuz mesela İmam-ı Azam kabul etmemiş. Neden mi? İyi de İmam Şafii'ye gelen o O senetle İmam Şafii silsilesiyle İmam-ı Azam aynı hadisi duymamış anladığımız. Ya o falandan, o da filandan, o da filandan sonra peygamberden diye hani bir falandan filandan rivayet silsilesi var ya, işte oradaki adamlardan birileri Küfe'de ya da Basra'da olan kimilerine İmam-ı Azam güvenmemiş, güvenememiş, bilmemiş ki adamın o konuda samimi olduğunu, bu sözün peygambere ulaştığını nasıl idrak etsin? Dolayısıyla ben bunun hadis olduğuna güvenmedim demiş. Ama aynı söz başka insanlar aracılığıyla İmam Malik'e, İmam Ahmet bin Hanbel'e ulaşmış. Bu sefer onlar aradaki insanlara güvenlerinden dolayı sözü hadis diye kabul edip uygulamışlar ve de kendilerinden sonraki insanlara hadis diye rivayet edip nakletmişler. İşte hadislerin birinden birine rivayet farklılıkların belki asıl sebebi budur. Muttali olabilmek, fark edebilmek, haberdar olmak konusunda kaynak farkı. İşte İmam Malik'in Muvatta'ında bu hadiste şöyle bir ilave görüyoruz. Bir adam gelir, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e aynen buradaki gibi ya Resulallah vasiyette, tavsiyede bulun, bir şeyler söyle, ihtiyacım var, bana öğüt ver, nasihat et dercesine önünde huzurundadır ama kendi durumunu beyan etmeden de geçemez adam. Der ki, ama ya Resulallah sözü uzatma, kısa kes biraz, çünkü ben dayanamam. Adamın fıtratı o demek. Yani karşıdaki adam biraz lafı uzatsa, orada da dayanamayacak, sinirlenecek, öfkelenecek, kısacak, bağıracak belki. Zaten derdi o ya adamın, bunu baştan da söylüyor. Hem ki bakın ne kadar samimi bir ifade. Ya Resulallah, bir şeyler söyle, tavsiyede bulun bana, senin emir ve nehilerine muhtacım, senin bildirmene, bildirgene muhtacım ama sözü uzatma diyor. Anca becerebileceğini biliyor, kendince öyle hesaplamış, bütün samimiyetiyle kendisini peygambere böyle arz ediyor. Aleyhissalatü vesselam da tam ona göre kızma diyor. La tağdab. Bunu defalarca söylüyor. Bir daha, bir daha, bir daha söylüyor. E adamın buna gerçekten ihtiyacı var tabi ve peygamber de ihtiyaca göre söylemiş oluyor. Peki bize gelse birisi bana vasiyette, tavsiyede bulun dese biz ona kızma demeyecek miyiz? Ama adam ömründe hiç karıncayı incitmemiş, hiç kimseye kızmamışsa. Olsun, buna yine de ihtiyacı var. Bugüne kadar kızmamışsa bundan sonra da kızmasın. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz insanlara kendi hayat programlarında yanlışları ve eksikliklerine göre söz söylemeyi severdi. Ona göre tavsiyede bulunur, ona göre emirler verirdi. Çünkü insanlar neye muhtaç idilerse, hangi konuda tavsiye muhtaç idilerse onu almazlarsa o zaman yanlışları devam edecek anlamına gelmez mi? Nasıl söylesek? Nisa suresini açıyoruz. 63. ayet. Daha öncesinde Allah'a inandığını, peygambere inandığını iddia ettiği halde tutup Allah ve Resulünden başka hayata karışmaya yetkili varlıklar, kaynaklar, hakim makamlar tanıyan insanların şeytana uydukları beyan edilen bir ayet vardı. Bu gerçekten o tür insanları çok boyutlu saptırıyordu. Akla hayale gelmez sapıklıklar gündeme getiriyordu. Oysa bunu zaten küfretmek, şeytanı zaten reddetmek, düşman bilmekle emrolunmuştu bu insanlar. Böyle insanlara söyleyin, gelin Allah'a, gelin peygambere deyin ama bakarsın nasıl da saparlar, nasıl da sizden yan çizip kaçıp giderler, ilgilerini nasıl da keserler, bu adam Allah diyecek yine, yine peygamber diyecek diye. Başlarına bir şey gelince kendi yaptıklarından dolayı, sonra da yemin billah ederek biz ama bununla başka bir şey kastetmedik, sadece iyilik murad etmiştik, daha iyi olmak, daha Müslüman olmak böyle olur zannetmiştik diyorlar. Ve 63. ayet, Ülâikellezîne ya'lemullâhu mâ fî kulûbihim. Bu insanlar dilleriyle ne derlerse desinler, kalplerinde ne geçirdiklerini, hangi niyet beslediklerini, kalplerinde ne taşıdıklarını Allah gerçekten en iyi bilir. Öyleyse ey peygamber ve ey peygamber yolunun yolcuları, fe'arid anhum, onlardan yüz çevir, sakın ha onlar gibi olma, bak çok kötü bir durumdalar, sen onlara benzeme, ve'izhum, onlara vaaz et ama. Onlardan yüz çevir, onlarla ilgiyi kes, aynı yaşantı mantığında ilgiyi kes. Onlar gibi olma manasına ilgiyi kes, onlara benzemek manasına ilgiyi kes ama vaaz etmeyi, nasihat etmeyi, tavsiye etmeyi kesme. Ve izhum, onlara nasihat et, vaaz et ve kul, ama konuşma üslubun, konuşma yöntemin şu olsun, ve kul lehum, onlara de ki, fi enfusihim, kendi dünyalarını ilgilendiren konularda, kavlen beliga, açık, anlaşılır, apaçık, ayan beyan, tebliğde bulun, öyle söz söyle. Yani onların dünyasını ilgilendiren, onlarda var olan, onlara göre olması gerekeni söyle. Evlenmiş 30 yıl önce, çocuğu ölmüş 28 yıl önce, bir daha ne çocuk görmüş, ne oğul ne kız. Onları evlendirmek, eğitmek, büyütmek derdi de bitmiş. Yok çünkü, oğlu kızı olmamış. Sen bu adama yaş 60-65, bak çocuğunu büyütürken şöyle davranacaksın. Bak sen oğlunu eğitirken böyle yapacaksın. Bak sen kızının namusuna dikkat ederken böyle edeceksin dememiz gerekmez o kadar uzun uzadıya. İslam'da böyle bir hükmün olduğunu bildirmek yeter. Annesi babasıyla birlik, kardeşleri tümden, kendisinden önce oğlu kızı dahil, karısı da beraber, yani kendisinden önce ölseydi mirasına konacağı kimse kalmamış birisi için, bak yakının ölür, mirasa konarsan şöyle hak alacak, filan ölürse, olursa ölen, filan olursa ölen, filan olursa ölen sen böyle alacaksın, böyle bir pay senin hakkındır demenin, uzun uzadıya bunu anlatmanın ne anlamı var? Söyleyin, ömründe içkiyi şişede bile görmemiş, kokusunu bile duymamış, hiç elini almamış birisi için, sakın ha diye günlerce içkinin yasaklığını mı anlatalım? Ama o her gün dedikodu ediyorsa, o her gün dünya perest davranıyorsa, o her gün karısına karşı, kocasına karşı, çocuklarına karşı saygısız ve edepsizse, siz söyleyin, onun dünyasını ilgilendiren güzel söz söylemeyelim mi? Yani onu daha Müslüman edecek, onun yanlışlarını düzeltecek, ona iyilikler anlatacak şeyler söylemeyelim mi? Tabi iyiliği yapıyorsa diye bir kere söyledik, bir daha söylemeyelim anlamına gelmez elbette. Mesela ashab-ı kiram namaz kılıyordu, Allah yine namaz kılın emretti. Onlar namaza devam ediyorlarken yine namaz kılın emirleri geldi. Onlar yine devam ediyorlarken 10. 20. 30. defa yine namaz emri geliyordu. Ama onlar bir kere olsun demediler. Ya Rabbi kılıyoruz işte daha ne mi diyeceklerdi. Dememeliydiler ve demediler. O değil anlatmaya çalıştığım. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e de gelip böyle tavsiye isteyenler ya da amellerin en faziletlisi hangisidir acaba ya Resulallah diyenler olmuş. Bu insanlara kendilerini ilgilendiren konuda onların yanlışını düzeltme manasına, onlara hakkı ve hakikati tavsiye anlamına güzel sözler söylemiş Peygamberimiz. Sen demiş selamı yaymak zorundasın. Sen demiş yemek yedirmek durumundasın. Sen demiş annene itaat ediver. Sen babanla iyi geçiniver. Sen insanlara şefkatli ol, merhametli ol demiş. Yani herkese kendi ihtiyacını daha bir belirgin olarak beyan etmiş. Hepsini birden toplayınca Müslümanın Müslümanca yaşaması için neye ihtiyacı var daha bir anlaşılacak elbette. Dönelim bugünkü hadise. Bir adam gelmiş, peygamberden tavsiye, nasihat istemiş. Ama demiş uzatma ya Resulallah, ben ancak becerebiliyorum. Aleyhissalatü vesselam da uzatmamış aslında. Kısacık bir kelime olarak demiş ki, la tağdab, kızma, la tağdab, öfkelenme, la tağdab, gazaplanma. Ama bunu kısa bir kelimeyi defalarca söylemiş. Ama defalarca ihtiyacı yok mu? Benliğine yerleştirmesi gerekmez mi o kişinin? İşte onu istemiş galiba. Kızma ve kızma. Şimdi kızmanın neye mal olduğunu kızanlar bilir. Kendisi kızanlar bilmese de yanındakiler daha iyi bilir. Hatta öyle kızıp öfkelenenler, sinirinden ne yaptığını bilemez hale gelenler var ki, karısını boşadığını düşünemiyor ya da ne dediğini anlayamıyor. Bazen öyle söz söylüyor ki insan bunun neye mal olduğunu bilemiyor bazı kereler. Ya da kızıyor, kırıp ufalıyor, kızıyor, dövüp parçalıyor, kızıyor, ne yaptığını bilemiyor. Öyle kızıyor ki insanlar, kızdıktan sonra ne ruh kalıyor, ne beden, ne ruh beden dengesi kalıyor, ne de benzer bir iş. Yani insan kendini kaybediyor. Öyleyse insanın kendisini kaybetmesi manasına kızmasına engel olmak zorundaymışız. Yani kızmamak gerekiyor. Söyleyin, siz kızınca ne kazanıyorsunuz? Karşıdakinin sanki sessiz, sinmiş, süt dökmüş kedi gibi olması sanki sizin için çok mu güzel oluyor? Yani o zaman sizin dediğinizi kabul etmiş anlamına geliyor mu? Demek ki kızacaksınız, bir kükreyeceksiniz, yer yerinden oynayacak, artık siz, yani o kızgınlığın ötesinde herkesin sizin manasını murad ettiğiniz konuyu anladığını düşüneceksiniz, öyle mi? Zannetmiyorum. Siz de biliyorsunuz ki öyle kızgınlıklar insana sadece kaybettiriyor. İnsanın madde ve ruhunda bir denge gerekir. Şöyle halim selim olduğu zamanlar, inancıyla dolu, ne yapacağına mutmain bir kalp taşıdığı dönemler, sakin olduğu zamanlar, kızmadığı zamanlar bu denge dört dörtlük yerli yerincedir. Ama kızınca ne yapacağını şaşırır. Bu anlamda mesela, yanlış yapan bir tezgahtara kızmak yerine öğüt vermek ve anlatmak, yanlış yapan çocuğu dövüp paramparça etmek yerine kızmak yerine sinirlenmek yerine anlatmak, öğretmek, öğütlemek, ya da bunu çoğaltın, yanlış yapan hata eden karısını dövmek yerine, yanlış yapan hata eden kocasına kızmak, bağırmak yerine, insanlar böyle eğitimci mantığıyla güzel güzel anlatsalar herhalde o zaman daha bir değişiklik görebilecekler, daha bir uygun olacaktır yaptıkları. Kızmadan yapsalar. Hatta çocukları eğer dayağı hak etmişse, mesela 7 yaşında namaz kıldıracaktınız, başlayacaktı kılmaya, alışacaktı bir 3 senelik bir alışma döneminden sonra 10 yaşına gelince kılmazsa eğer namaz, o zaman siz onun namazını teşvik manasına şöyle hafiften dövecektiniz. Ama kızmak yok. Kızmak demek sinirlenmek demektir. Sinirlenmek demek öfkelenip insanın aklına başından göndermesi, emanete göndermesi demektir sanki. Öyleyse kızmadan, darılmadan yavaş yavaş yapsanız, ama döveceksiniz, olsun, kızmadan dövün. Mesela iki tane aynı yaşta, ya yeğeniniz ve çocuğunuz, ya iki kardeş durumunda oğlunuz ve kızınız var, işte onların namazını teşvik ediyordunuz, onlara ısrarla namaz diyordunuz, sizin namaz teşvikinize rağmen onlar bazen kılsalar da, bazen de kaytarsalar. Ve siz onlara namaz deseniz, ha şimdi kılıyoruz, tekrar etseniz birazdan kılıyoruz, bak namaz kaçıyor deseniz, onlar yine oyuna dalsalar ve sonunda ikindi namazının habercisi ezan Allahu Ekber dese, çocuklar birdenbire ellerindekini sanki yere düşürürcesine size dönüp baksalar, namaz geçti çünkü, biliyorlar, suçlular. Namaz kılmayınca ne yapılacağını biliyorlar, dayak yiyecekler. Bunu kimin emrettiğini biliyorlar, peygamber söylemiş. Değilse ne olacağını biliyorlar, Allah sizi de onları da cezalandıracak. E ne var öyle dövmeye? Hiç kızmadan merhametli bir biçimde dövün. Hatta deyin ki getirin bir sopa bakalım, getirsinler. Şimdi ben sizi neden döveceğim diye sorun, söylesinler, peygamber söylüyor, biz çünkü namaz kılmadık diye. Sorun tekrar, peki ama ben sizi dövmesem ne olur? O zaman Allah hepimizi döver değil mi deyin ve sanki onların kalbine de merhamet yerleştirmek manasına söyleyin. Söyleyin Allah için deyin çocuklarınıza, beni neden çocuklarını döven bir baba, beni neden çocuklarını döven bir anne haline getiriyorsunuz? Ben sizi dövmek istemiyorum. Neden? Değilse Allah'tan cezamı bulmamak için dövmek zorunda bırakıyorsunuz. Hadi bakalım, şimdi şöyle birer ikişer dövelim de ondan sonra bir daha dayak yemeyin, bu namaza devam edin deyiniz. Kızmadan. Yani kızmadan dövmek, kızmadan ceza vermek, aslında yapılması gereken bu. Bir seferinde 10-15 kişilik bir grup bir evde, benim de bir hadis anlatma ortamımdı. Bu hadisi anlatayım istedim. Derken örnekleri uzatmışım. Hatta belki de bilmeyerek dedim ki, birini öldürecek misiniz? Kızmadan öldürün. Deyince, oradakilerin neredeyse yarıdan çoğu bana kızmaya başladılar. Olur mu öyle şey? Adam öldüreceksin ve kızmayacaksın diye. Dedim ki önce kızmayın. Benim yanlışımı da kızarak düzeltmeyin. Olabilir, yanlış söylemiş olabilirim. Ama bakın ben size bir örnek söyleyeyim. Mesela kurban kestiniz mi hiç? Evet dediler. Yani siz bizzat kurban kesim alanında bulundunuz mu? Elbette. Yani hemen hemen herkes Müslüman bölgede, beldede kurbanın kesimini, kesilişini görmüştür elbette. Tamam. Söyleyin, kurban kesen insan bütün hıncını, kinini, öfkesini, kızgınlığını, sinirini başına toplar da, eline toplar da bıçağı eline alır, saldırır mı hayvana? Bütün kızgınlığıyla mı vurur bıçağı boynuna? Asla. Üstelik tam bir şefkat ve merhamet örneğiyle yapmaz mı bu işi? İncitmeden, acıtmadan, hatta bıçak iyice keskin olsun da birden kessin, çabalamasın hayvan diye uğraşmaz mı? Damarın birini önce keser, sonra ikincisini mi keser insanlar? Önce nefes borusunu, 10 dakika sonra da nefes borusundan sonra yemek borusunu mu kesmeye çalışırlar? Öyle olmaz değil mi? Önce hayvanı yere yatıracaksın, beklesin, karşısında da bıçak bileceksin öyle mi? Kızdın ya, canın sıkıldı ya, moralini bozdu ya, oh olsun ona diyeceksin öyle mi? Hayır, kızma yok. Kızdın mı ne yapacağını şaşırıyorsun. Kızma. Peki, cezayı hak edenlere de kızmayacaksak, biz galiba kendi kendimize oturmuş birbirimize kızarken bunun yanlış örneklerini yıllardır yaşamışız değil mi? Biniyorum arabaya, direksiyonun yanına, yani arabayı kullanan herhangi bir arkadaş. Giderken, trafik bu ya, insanlar henüz birbirlerine saygıyı öğrenmemişler diye kızmasınlar diye baştan söyleyeyim. Allah'a saygıyı öğrenmemişler ya, insanlar kendilerine ve başkalarına saygıyı bilmiyorlar ya, önde giden, yandan geçen, arkadan gelen birisi saygısız, düzensiz bir hareket yapıyor. Direksiyondaki arkadaş ver yansın kızıyor. Hatta edebi müsaade ederse başlıyor sövmeye, küfretmeye. Ben de diyorum ki, bir dakika, o adam onu duymadı, bana mı sövüyorsun yoksa? Yani ben varım ya yanında, ne kızıyorsun bana, benim ne suçum var diyorum. Tabii o da biliyor, ben de biliyorum bana olmadığını ama kızmasının ne anlamı var? Hiç olmazsa bari insin, gitsin adamı durdursun, çeksin şöyle direksiyondan, cebinden çıkardığı kalemi mi kağıdı mı var ya da toplu iğnesi mi nesi, bıçak demeyeceğim çünkü teşvik gibi olmasın, iğnesi mi var ne batırsın bir yerlerine. Ne olacak? Hıncı geçecek öyle mi? Birisi öyle, hoca makamında olunca talebeyi döver ya hocalar, vurmuş yere yıkıyormuş talebesini. Kocaman, kendinden büyük boyda biri, ikinci, üçüncü, beşinci tokattan sonra yorulmuş belki de, şöyle durmuş nefes nefese, sinirinden ne yaptığını bilmez dönüyor kendi etrafında. Bakmış talebesinin yüzüne, talebe gayet rahat, o kadar tokadı yeme, o kadar yere kapanıp tekrar ayağa kalkma onun değilmiş gibi, tatmin oldun mu, tamam mı demiş. E kızsın isterse bir daha kızsın. Siz de kızın isterseniz, peki Müslümanlara kızmak bu anlamda zaten yasakken ey Müslümanlar, peki ne dersiniz, kafirlere kızalım mı? Yok, ölümü hak ettiyse, dirilişi de hak etmiştir belki, hangisini yaptık biz, oturduğumuz yerde onlar kendi dünyalarında tavşanın dağa küstüğü gibi mi yapıyoruz, ya da kendi kendimize oturduğumuz yerde ben asarım ben keserim mi diyoruz, biz ne yaptığımızı bilmiyoruz galiba, kızmayacaktık. Ne iş düşüyorsa başa onu yapacaktık. Kızmanın ne anlamı var? Çünkü kızınca bak belki de şöyle olacak. Yine Riyâs-ı Sâlihinden bir başka hadis. İnnel abde leyetekellemu bil kelime ma yetebeyyenu fîhâ yezillü bihâ ilen nâr eb'ade mimmâ beynel meşriki vel mağrib. Bir insan manasını düşünmeden bir söz söyleyiverir ki, o söz nedeniyle, o sebeple cehennemin doğu ile batı arasındaki mesafesinden daha uzak bir yerine düşüverir. Allah korusun. Kızdınız, kızmak bir şey ifade etmezmiş, dilerseniz kızın ama, kızdıktan sonra ağzınızdan bir şey dökülecek, o söz nedeniyle siz ne anlama geldiğini bilemeyeceksiniz, sonra cezaya çarptırılacak bir sözmüş meğer anlayacaksınız. Bunu sakinken bile yapamazsınız. İnsan bir söz söylüyor. Bu sözün ne anlama geldiğini bilmiyor, düşünmüyor. Sonra da bakıyorsunuz cehennemin dibine yuvarlanıp gidiyormuş. Mesela karşımıza alıyoruz bir Müslümanı. Keşke Müslümanlar beni de karşılarına alsalar aynı şekilde. Dilim döndüğünce, aklımın erdiğince, İslam'ımın münasebet kurduğunca, gücüm yettiğince ben ona nasihatta bulunuyorum. Bak şu yanlış, şu da yanlış, hanımına tavrın yanlış, kocana itaatın yanlış, çocuklarına baba ve anne olma mantığın yanlış, kazanma hırsın yanlış, harcama düzenin yanlış diye anlatıyorum. Çoksa çok söylüyorum, bildiğim fazlaysa fazlasını haber veriyorum. Ama sonunda onun değerlendirmesi benim sözlerin hepsini alıp götürüyor. Adam fırça çekti diyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz dinin nasihat olduğunu beyan ediyor. Ben de din öylece nasihat olarak ikame edilsin, var kılınsın. Benim hayatımda ona nasihat, onun hayatında benden nasihat olarak din yaşansın diye konuşuyorum. Adam da sonunda diyor ki, fırça çekti. Eddinu en nasiha yerine eddinu el fırça oluyor galiba. Allah korusun. Demeyelim. Din fırça değildir. Konuşuyoruz. Allah şöyle dedi diye. Anlatıyoruz. Peygamber böyle istiyor diye. Dilimiz döndüğünce bir saat Allah ve peygamberin bize anlattığı dini Kur'an ve sünnet olarak ortaya koymaya çalışıyoruz. Sonunda içlerinden biri, hatta belki biraz ak sakallı ya da umur görmüş ağzına laf yakışan birisi, "Hoca, anlat anlat, dediklerin çok güzel ama bunlar bugün mümkün olmaz," diyor. Ağzından çıkan bu söz, dinleyenlerin hepsinin ne iştahını ne sevgisini bırakmıyor. Gidiyor hepsine var ne yoksa. Oturuyoruz bir ortamda, bir şeyler anlat diyorlar. "Peki ama önce siz birer hadis ya da birer ayet söyleyin de ben de anlatmaya başlayayım," diyorum. Başlıyor birisi. Bir adam ölünce o adamın ameli, o adamın malı mülkü, bir de o adamın hısım akraba, eş dost, tanıdık bildik insanları mezara kadar gider diyormuş Peygamberimiz. Evet. Sonra mezarda sadece ameli kalır. O adamın malı mülkü ile hısım akraba, eş dost, tanıdığı bildiği insanlar da geri gelirlermiş. Ya öyle mi? Nerede olurmuş bu iş diye ben başlıyorum. Çünkü dinlediniz mi? Siz bunu daha önce duydunuz mu bilmem. Ama tekrar duyuruyorum karşımdakinin ifadesiyle. Bir adam ölünce o adamın malı, o adamın akrabası, tanıdığı, oğlu kızı, karısı kocası neyse. Sonra bir de ameli mezara kadar gider. Sonra amel orada kalır yapıp ettikleri eylemleri. Oradan mal, mülk, hısım, akraba, eş, dost, tanıdık, birlikte geri gelirmiş. Siz hiç gördünüz mü diyorum, adamın yatağı, yorganı, masası, sırası, sandalyesi, atı, arabası, tırları, eşyaları, fabrikaları, koltukları, kanepeleri, sonra köşkü, yalısı, katı, yatı hepsi beraber mezara götürülsün gördünüz mü hiç? Altına tekerlek takılsın, hadi bakalım mezarlık yolunda. Adamın nesi var nesi yoksa hepsi beraber gidiyorlar. Markları, dolarları arka arkaya yapıştırdınız mı ne yaptınız? Bir şeyler oluyor galiba. Evet. Sonra oğlu, kızı, karısı, kocası, tanıdığı, bildiği, hısımı, akrabası, eşi, dostu. Hadi onu bir benzer olarak gittiğini görüyoruz. Hepsi değilse bir kısmı geliyor. İyi kötü görüyoruz onları. Peki malı nasıl geliyor mezara dedim. Nerede görülmüş malın mezara geldiği? Efendim kefeni gelmiyor mu? O geri gelmiyor ama dedim, orada kalıyor. Peki ya şekerleri? Hatta o da onun değildir. O da orada kalıyor, o da gelmiyor. Yiyorlar, bitiriyorlar, tamam. Zaten şekeri dağıtmak yoktur diye birisi hemen ilave ediyor. Teşekkür ediyoruz ona. Peki söyleyin dedim. Bu hadisi neden siz böyle üzerinde düşünmeden anladınız? Tabii amel etmek istemediniz. Ben bu hadisten önceki ben ile bu hadisten sonraki ben nasıl davranacaktım, bunu bilmediniz, bunun üzerinde kafa yormadınız dedim. Mesela masasının başında minik minik kağıtlara yazdığı şifreli harfleri, kelimeleri, cümleleri, bilgileri nice kitaplardan, nice yerlerden alıntı olarak fişlere yerleştirdiği o bilgileri düzene koymaya çalışan bir arkadaşın masasının karşısındayım. Selam verdim aldı. Zar zor, başını zor kaldırarak. Arkasından dedim ki, Bir hadis söyle de gideyim. Aman sen de, bak orada kitap var oku dedi. Hayır dedim, bir hadis söyleyeceksin sonra gideceğim. Tekrar edince, baktım ki olası yok, kitapları şöyle, kağıtlarını darmadağın edecek şekilde iteklemeye niyet ettim. Dur dur bir dakika dedi. Açtı, masasında hazır bir hadis kitabı, Tecrid-i Sarih'in aslı esası, yani Buhari'den seçmelerim. Bir hadis okudu bana, bir Müslüman kardeşine, 3 günden fazla küsmesi helal değildir. Ve kapattı, hadi dedi, tamam. Bir dakika dedim, anlayalım. Sen ne demek istedin böyle? Böyle hadis mi olur? Çünkü ben bir hadis hatırlıyorum, sen de biliyor musun? Kâb bin Malik ve iki arkadaşına 50 gün küsmüş sahabe. Nasıl olacak bu iş? Üstelik peygamber de başlarında, o da küsenlerden. Hem 3 gün diyor peygamber, hem 50 gün küsüyor, bu ne menem şey? Ayrıca mesela adamın biri, sahabenin biri sapanla taş atan birini görüyor da, diyor ki eğer bunu bırakmazsan küserim sana ve küsüyor nitekim. Ne olacak dedim, üstelik sosyal bir dert bile değil, basit bir yanlış. Kuşun bir tarafı yaralanırmış da diye peygamber yasaklamış, onun için küsecekmiş belki. Nasıl şey dedim. Arkadaş ciddi bir derdi itiraf ederek dedi ki, ya sen bilmiyor musun, biz ayet ve hadisleri amel etmek için öğrenmeyiz. Bilmiş olmak için kendi semasında bir yıldız olarak değerlendirir, sonra diğerine geçeriz dedi. Öyle mi yapıyorsunuz dedim. Yani ölü ölmüş, mezara gitmiş, kendi başına gitmemiş, malı da gitmiş, mülkü de gitmiş, akrabası, arkadaşı da gitmiş. Sonra ne kalmış geriye? Ameli kalmış, gerisi gelmiş. Bunu siz nerede gördünüz, neden üzerinde düşünmüyorsunuz diye onları öğrenilenlerinle amel etmeye teşvik edercesine konuşunca içlerinden biri, yani bu yaptığına gıcıklık desek ya da sana gıcık desek olmaz mı dedi. Bu tabir kimi yörelerde? Yani bu ne yaptın, düz düşünmeyi neden bırakıyorsun anlamına gelmez mi? Ve böylece o yapılan teşvikler sanki kendiliğinden suya düşmez mi? Yok, ağzınızdan çıkan şeylere dikkat edin. Neden dediğinizi bilin. Mesela kendi kendinize ağzınızdan çıkıveriyor. Bir adam var, dost olmak istiyorsunuz. Gittiniz olmadı, gitmediğiniz olmadı. Yemeğe çağırdınız, yemeğini yediniz. Ziyaret ettiniz, bırakıp gittiniz, ısrar ettiniz, bazen uğradınız, hiçbir şekliyle onunla irtibat kuramadınız. Yani onun sizinle irtibat kurmasını sağlayamadınız. Bir arkadaşınızla dertleşirken, olmadı be arkadaş, yıldızlarımız bir türlü barışmadı dediniz. Ne dediniz? Yıldızlarınız bir türlü barışmadı. Ne o? Düşündünüz mü hiç ne demek bu? Tarihte nice toplumlar varmış. Ayıya, aslana, güvercine, taşa, toprağa tapan. Yıldızlara tapanlar da varmış. Onların inancına göre her insanın bir yıldızı varmış semada. O benim yıldızımla onun yıldızı gökte anlaşırlarsa ben de yeryüzünde onunla anlaşırmışım. Onlar küser barışmazlarsa ben de yeryüzünde çatlasam patlasam barışamaz anlaşamazmışım. Söyleyin, yoksa peygamberin yıldızıyla bugünkü Müslümanların yıldızı barışmadı da ondan mı görüşmüyorlar peygamberle, sünnetiyle? Haşa ve kella, neredeyse Allah'ın yıldızlarıyla bizim de irtibatımız yok galiba. Allah'ın yıldızlarının ne halde ne amelde olduğunu bilmiyoruz. Ondan mı ki diyesim geliyor. Öyleyse ağzımızdan bir çıkan söz, ağzımızdan çıkan bir söz neden öyle? Biz onu ne kasıtla söyledik, düşünüp söyleyelim. Hatta her bir sözün eninde sonunda mizana konulacağını bilerek konuşalım. Mesela adam gerçekten bir olayda çok ciddi ama kesinlikle onsuz olmaz, mutlaka ciddi olduğunu anlatmak için yemin billahın da ötesine diyor ki, yani vallahi diyor, billahi diyor, tallahi diyor, bir de anam avradım olsun diyor. Bu ne menem şey? Nasıl olur öyle? Yani insan bunu nasıl söyleyebilir? Ya da dinimi değiştireyim diyor kimileri. Yani bunun şakası bile olmaz ki, söylenmez ki bu işler. Hatta bazen bunu yalan yere de söylüyorsa o çok daha kötü tabii. Onu demek istemedim. Demek ki bir insan manasını düşünmeden bir söz söyleyiverir. Bu söz yüzünden öyle büyük bir suç işlemiş olur ki cehennemde sanki doğu ile batı arası kadar uzak bir mesafe için onun düştüğü yer gözüyle bakacaksınız. Bir başka hadis. Leyse şedid bis sur'a inneme şedid ellezine yemliku nefsehu indel gadab. Bir insan eğer güçlü olmak istiyorsa Peygamberin bu sözüyle ölçelim. Güçlü kimse, insanları güreşte yenen insan değildir. Gücü kuvvetli var ya, kim çıkarsa karşısına, şöyle bir elinden tutmaya görsün ya da bir tarafına çarpmaya görsün gelenler, kendilerini yerde bir buluyorlarsa, yerle bir olmuş buluyorlarsa, bu o adamın gücünü kuvvetini anlatmaz. Asıl güçlü, hiddet anında, gazap anında, öfke anında kendisini zapt edebilmek, kendisine, iradesine sahip olabilmektir. İşte bu adam güçlüdür asıl. Tarihte nice güçlüler anlatılır. Hatta mesela asr-ı saadet öncesi şirk toplumunda bir insandan söz edilir. Bir sığır kesilir, derisi yüzülür, adam basar üzerine, dört kişi asılmaya başlarlar, ne adamı yıkabilirler, ne deriyi altından alabilirler, sonunda deri yırtılır ve öylece güreş biter, yarış biter. Böyle güçlüler varmış. Ya da öyle insanlar bilirim, tahta bir sandalye, şöyle üstünden, yani adam yaslanınca, sırtına gelecek boynuna yakın yerinden dişiyle tutar, dişiyle onu çok rahat yukarıya kaldırabilir. Öyle insanlar bilirim. Sadece iki parmağını, yani iki küçük parmağını iki koyun takar. Sanki ipe asılmış, ağaca asılmış gibi iki kuzu koyun düşünün. Koyunlar yüzülünceye, derisi yüzülünceye kadar onları tutabilir. Bunlar güçlü insanlar mı? Öyle insanlar bilirim. 50 kilo, 100 kilo, 150 kiloyu kaldırabilir. Öyle insanlar bilirim. Vurunca karşıdaki 90 kiloluk bir adam bile olsa yerinden kalkmamacasına, o da aynı güçte bile olsa, eğer denk getirebilmişse yere devirmiş, artık öyle gücünü, öyle kuvvetini ortaya koyabilmiştir. Bunları güçlü kabul etmeyin. Parası güçlü, bileği güçlü, dizi güçlü, beli güçlü insanlar vardır. Öyle değil. Asıl güçlü insan, hiddet ve gazap anında, sinirliyken, öfkeliyken kendisine sahip olabiliyor mu? İşte asıl güçlü odur. Bir arkadaşın örneğiyle, şöyle bir Ford kamyonda siz şoförsünüz, yokuş aşağı iniştesiniz, arkanızda tomruk yüklü, alabildiğine o sizi sanki itekliyor, siz kamyonu tutmaya çalışıyorsunuz. Nasıl? Kolay mı? Ya da tırla gidiyorsunuz, zaten ne yaptınız, ne yapacağınız şaşırdınız, belli bir iniş, bir satım haldesiniz, sanki arkanızdan sizi itekler gibi gidiyorsunuz ve siz ona sahip olmak durumundasınız. Nasıl, güç ister değil mi? Öyle değil, daha fazla. Dünyayı alaşağı edecek, dünyanızı, dininizi ve imanınızı bozguna uğratacak bir gazap halindesiniz, buna sahip olabildiniz mi? İşte o zaman siz güçlüsünüz. Zor mu? Allah bizden istiyor, peygamber bize öğüt veriyorsa ben zorluğunu kabul etmiyorum. Çünkü fe inne ma'al usri yusran, inne ma'al usri yusra. Ben zor olmasına rağmen Allah'ın kolaylaştıracağına inanıyorum. Evet, zordur ama ben Allah için yapmaya çalışırsam Allah o konuda bana kolaylıklar lütfedecektir. Yeter ki ben o zoru Allah'ın kolaylamasıyla yenmeye çalışayım. Gazaplanınca kendime sahip olmak. Öfkelendiniz, sinirlendiniz, daptaracık oldunuz, o kadar sıkıştınız ki bunaldınız, patlayacak hale geldiniz, sinirinizden ne yapacağınızı bilemediniz. Ne mi yapmanız gerekir? Önce ilk etapta halinizi bir değiştirin. Yönünüzü değiştirin. Ne tarafa bakıyordunuz değiştirin. Başka bir yöne geçin. Eliniz uzatılmış mı duruyordu? Çekin. Yumruk mu yapıyordunuz? Açın. Diziniz açık mıydı? Kapatın. Ayakta mıydınız? Oturun. Oturuyor muydunuz? Ayağa kalkın. Hemen bir şekil değişikliği yapın önce. Durum ve konum değişikliği. Sonra bir avuzu besmele çekin. Öyle diyordu değil mi Peygamberimiz? Gazaplı bir insan için ben bir kelime biliyorum ki onu söylerse geçer diyordu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bunun şeytandan olduğunu özellikle vurguluyordu Peygamberimiz. Öyleyse bir euzu besmele çekeceğiz. Sonra yetmedi, bitmedi, kendimize hakim olamadık. Birdenbire ya Rabbi bana kendime hakim olacak bir güç versene demenin anlamı yok. Çünkü zaten Allah vermiş, baştan da istiyor hakim olmamızı. Abdest alalım. Olmadı, namaz kılalım. O da olmadıysa Kur'an okuyalım. Mümkün olmadı, hadis okuyalım. Biz okuyamazsak dinleyelim. Bütün bunlar bizi yatıştırmaya, sakinleştirmeye yetmediyse bilelim şeytandan, biz ona hala izin veriyoruz. O da bizi dürtüklemeye devam ediyor. Sonu gelmez. Hayır, ben seni dinlemeyeceğim. Vazgeç bu işten. İstersen devam et ama ben vazgeçtim diyelim. O kendiliğinden defolup gidecektir. Allah kimsenin başına vermesin. Reddetmek bir şey değiştirmiyor. Ama karşımdaki var diyor ve var biliyorsa dinliyorum. Diyor ki, bir ara şeytanlar bana musallat oldu. Müslümanın biri böyle anlatıyor. Ya diyoruz. Herkes dikkat kesiliyor. Cazip bir konu ya. Ne oldu, nasıl oldu? Hem o hale geldi ki diyor. Bakıyorsunuz kapı vuruluyor. Kapının camı kırılacak gibi. Pencereye vuruluyor. Pencere sarsılıyor, sökülecek gibi. Peki sen ne yapıyordun dedi birisi. Dedi ki gayet sakin, hafif bir gülümsemeyle, deli olduğumu zannetmeyin ha, deliler güler ya, öyle değil. Onların haline gülerek diyordum ki, boşuna uğraşıyorsunuz. Allah'ın izniyle ben iyi bir Müslüman olmaya çalışıyorum. Size izin vermeyeceğim, sizi dinlemeyeceğim. Defolun gidin, sizi Allah'a şikayet ediyorum. Ya Rabbi beni bunlardan kurtar diyordum. Derken yavaş yavaş şiddeti azaldı. Sonra baktım ki bitip gittiler. Evet, gerçekten öyle. Yani şeytanın tasallutu anlamına, şeytanın dürtüklemesi anlamına, şeytanın nezgi anlamına, bu tür konularda Allah'a dönüp ona sığınmaktan başka çare yok. Ve imma yenzeganneke mineşşeytani nezgun festa'iz billah innehu huvessemiyul alim ayeti de bunu anlattığını zannediyorum. Bakın Araf suresine. Demek ki güçlüsünüz, bu gücünüzü irade beyanında kullanın. Sinirliyken, sinirlendiğinizde, peki ama zaten sinirlenmeyecektiniz, diyelim ki her şeye rağmen sinirlendiniz, o zaman bunu yenmede kullanacaksınız. Bilmem aynı konu mu, burada yeri geldi mi, söylememin anlamı var mı ama insanların en çok sinirlendikleri konulardan birine örnek vermek istiyorum. Kahrolsun, lanet olsun diye başlıyorlar. Yabancı filmlerden öğrendiler ya, öyle söyleyecekler. Bunun neye mal olduğunu bilmezler. Önce lanet okurlar, sonra ellerini alırlar, sımsıkı tutunurlar, ağızlarına götürürler, içlerine çekerler. Yani sigaradan söz ediyorum. Evet, lanet olsun, sonra bir türlü bırakamadığını beyan ederler. Evet, anlıyorum. Ama acaba sigarayı neden bırakamadığını, bırakmak için çalıştığına inandığınız halde bu işi neden başaramadığını duydunuz mu kendisinden? Çünkü bıraktığı anda öyle sinirleniyor, öyle ne yapacağını bilmiyor ki artık kendisine hakim olamayınca da başka çaresi kalmıyor ve içmek zorunda olduğunu zannediyor. Anlıyorsunuz değil mi? Yani bir insan iradesini bu işe kullanamayacak durumda ve Allah'a sığınınca Allah'ın yardımı gelmeyecek şekilde mi zannettirecek bize? Bu onun gayesi, bilmem, kalbini yarmadım. Ama ben olaya tekrar döneyim. Ramazanları düşünün. Sigara içenlerin oruç tutmaları daha bir gariptir. Çatacak insan ararlar neredeyse. Sinirden sinir küpü olmuşlardır neredeyse. Ne yaptıklarını bilmezler. İyi ama neden? Yani ama sigara içiyordu ya. Kafası kendinde değil adamın. Gazaplandı. Hiddetten neye uğradığını şaşırdı. Gözü döndü sanki. Peki ne yapsın? Hemen içiversin mi? Öyle değil. Hangi alışkanlıklar bırakılınca insanı rahatsız etmez ki? Ya da hangi sevgiler, hangi sevgililer terk edilince, terk edilmek konumunda zorunda olunca insanlar gazaba azaba uğramazlar ki? Ama çare ne? Ona kavuşmak, onunla buluşmak mı? Belki ondan dolayı hanımı öldü de sevgilisini kaybettiği için günlerce mezarda geceleyen insanlar var. Sizce makul mü dersiniz? Hayır. Öyleyse sigarayı bırakmak da o kadar bu anlamda zor değil. Yani eğer bırakılacaksa, fakat yani ben size ağzınızı sigarayı bırakmak da kullanın filan diye de tavsiye etmiyorum şimdi bu cümlelerimle. Yani siz eğer bana sorsaydınız, bırakınca ne yapacaktınız diye sorarım. Eğer bırakınca ben ağzımı ayet ve hadisleri gündemde tutmada kullanacaktım derseniz, o zaman siz zaten bıraktınız anlamına gelir. Yok eğer başka yiyecek içeceklerde kullanacaktınız ya da hatta yalan yanlışta kullanacaktınız, hatta neye kullanacağınız şimdiden bilmediniz ise onun için bırakamıyorsunuz. Boşta kalmak zorunuza gidecek belki de. Öyleyse gazaplıyken, sinirliyken, öfkeliyken kendinize sahip olun. Hele gazaplı ve öfkeli bir durum. Yani Arapçası ve Türkçesiyle söyledim aynı şeyler. Hiddetten gözleriniz kıpkırmızı olmuş, boynunuzdaki damarlar neredeyse şişmiş, çatlayacak hale gelmiş. Böyle bir durumda kendinize sahip olabilmenin yolu, avuz besmele çekecek, konum değiştirecek, abdest alacak, durum değiştireceksiniz, namaz kılacak, başka yere gideceksiniz, Kur'an okuyacak, olmazsa dinleyeceksiniz, hadis okuyacak, olmazsa dinleyeceksiniz, değilse bu şeytandandır, ben hala ona izin veriyorum, öyle mi diyeceksiniz? Peki, bunu kendi kendinize yapamazsınız, öyle mi? Bana da öyle geliyor biraz. Yani, insanoğlu bunu baştan sona tamam, kimseye muhtaç olmadan yapabilir de demiyorum, ama yalnız değiliz. Kuntum hayra ummetin uhricet linnas, te'muruna bil maruf ve tenhevle anil münker, ya da valtekum minkum ummetun yad'une ilel hayr, ve ye'muruna bil maruf ve enhevna anil münker gibi ayetler, Ali İmran'dan okudum. Müslümanların birbirine böyle görevlerini anlatıyor. Güzel ve iyi, hayır olan şeyleri emretme görevi, şer olan, kötü olan, hayır olmayan şeylerden nehyetmeleri gerektiğini vurguluyordu. İşte böylece bu görevle görevli çevremizde insanlar her zaman vardır. Kafamız sakinken, aklımız başındayken onları şimdiden görevlendirelim. Gazaplandığımı görürsen, öfkeden ne yaptığımı bilmez görürsen, titrediğimi görürsen, gel yanıma ve beni uyar, tut elimden ve beni götür. Hatta bilmem uygun mu ama vur enseme iki tokat ve beni sakinleştir diyelim. Çünkü çok özel durumlarda şok etkisi yapsın diye adama hatta tokat da vurulur değil mi? Babasının öldüğünü duyunca hazmedememişse, yakınının kaybolduğunu duyunca mahvolmuşsa ya da evi yandı, arabası kaza geçirdi, o durumda aklını kaybedecekse şöyle alabildiğine iki tokat geliştiriyorsunuz. İşte o zaman o kendine geliyor ya, bu adama da benzerini yapıverin hatta. Ama o aklı başındayken önceden size bunları söylesin. Aleyhissalatü vesselam'dan bir de dua öğrenelim. Bugün bu kadar olsun. Allahümme inni es'elükel huda ve tuka vel afaf vel gina. Allah'ım senden hidayet istiyorum. Bir de takva, bir de iffet, bir de gına istiyorum. Allah'ım senden cennet yolunu bana tanıtmanı, göstermeni, öğretmeni, beni onda tutmanı istiyorum. Allah'ım hidayet istiyorum. Kitabın bana yol gösterici olmasını, peygamberin bana yol gösterici olmasını istiyorum. Allah'ım cennet yolunu tanımayı, o yolu anlamayı, o yolda olmayı, o yolda durmayı, senin bu konuda bana yardımını istiyorum. Allah'ım takvayı istiyorum. Sana karşı gelmekten korkmayı, haramlarına düşmekten korkmayı, helallerini kaybetmekten korkmayı istiyorum. İsyankar bir kul olmaktan korkmayı, itaatkar bir kul olmamaktan korkmayı istiyorum. Takvayı istiyorum. Kitabınla yol bulmayı, müttaki olmayı istiyorum. Allah'ım senin hayatıma karışmana imanı, bunun namaz ve zekat gibi mali ve bedeni programda olmasına İcrayı benim yapmamı kolaylaştırmanı istiyorum. Allah'ım iffet istiyorum. Afif olmak istiyorum. Namus ve iffette senin benden istediğin hayatın yaşanmasını istiyorum. Sadece cinsel bir namus değil, her konuda bir iffet istiyorum. Afif olmak. utanabilmek, dengeli olmak, kenarda durabilmek, mal konusunda, eşya konusunda, istekler konusunda, arzular ve beklentiler konusunda, insanlarla beraber ve ayrıyken ben afif olmayı, iffetli olmayı istiyorum. Bir de gına istiyorum ya Rabbi. Yani müstağni olmayı. Sadece sana muhtaç olmayı, senden başkasına muhtaç olmamayı, hayatımı senin verdiklerinle idare edebilmeyi, senden başkasına el açmamayı, dil açmamayı, gönül açmamayı istiyorum. Gına bir anlamda zenginlik ama çok paralılık değil elbette. Kim zengindir? İhtiyaçları giderilen, yani ihtiyaçsızlık anlamına gelir. Bakıyorsunuz, 2-3 çocuklu ama 2 milyar gelirli insanlar fakirce, perişan, darlık içinde yaşarlarken 4-5 çocuklu, 200 milyon gelirli, gül gibi yaşayan insanlar, hangisi zengindir demiyorum ama hangisi gına ehlidir? İşte ikincisi, müstağni. Galiba bu sözden aklıma gelen, zaman zaman dostlarımdan istediğim bir duayı tekrar edip bitiriyorum. Sizden rica ediyorum, aklınıza gelirse bir defa benim için yapmanızı, hiç olmazsa bir defa yapmanızı istiyorum. Benim için Allah'tan üç şey isteyiniz. Hele seher vakti olursa daha çok istiyorum. Bir, Allah bana cennet versin. Allah bana cenneti kolaylaştırsın. Yani Allah Firdevs cennetini lütfetsin. Bu bir. İki, verdiği kabiliyetleri hayırda kullandırsın. Ve üç, kendisinden başkasına muhtaç etmesin. Allah'ım, kendinden başkasına muhtaç etme. Verdiğin kabiliyet ve imkanları hayırda kullandır ve bana Firdevs cennetini kolaylaştır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.